İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 14.
Burada da yılan var mı Müslüm? Var dedi çocuk. Ararsan bir sarı çiyen, bir kırk ayak bulursun eğlenmek için. Sağlıcakla kal, ben hemen gider geriye dönerim. Yarı koşarak çıktı, sel yatağına girince gözden yitti. O gözden yitince Mehmet de yarın dibine çöküp denize gözlerini dikti. Uzaklarda yelkenleri şişmiş büyük bir yelkenli süzülüyordu. Müslüm gittiği yerden ikindi üstü döndü. Mehmet oturduğu yerden hiç kıpırdamamış, gözlerini denize dikmiş, öyle kala kalmıştı. Müslüm'ü görünce irkilerek ayağa fırladı. Müslüm dedi yüzü allak bullak, insan bu denizin karşısında küçülüyor, küçülüyor, iğne ucu kadar bir şey kalıyor. Denizi ilk görünce hep böyle olur dedi Müslüm. Dağı görünce de öyle oluyor. Ben onu bilmiyorum dedi Müslüm, ben dağda büyüdüm. Bu çaba, bu kavga, bu kaçıp kovalama niye ki insan bir iğne ucu kadar kalınca? Onun orasını bilmem dedi Müslüm. Eğer Abdüselam hocadan biraz sorup sual edersen selam var. O ağaç neymiş sen biliyor musun? Neymiş? Kökü gökte, dalları yerdeymiş. Abdüselam hoca kağıdı alınca ben bir iyice baktım kağıda. Hoca kağıdı kökü gökte, dalları yerde tuttu. Ne demekmiş o ağaç? Hoca bana okudu. O mektupta Ferhat hoca diyormuş ki bu gelen öyle bir adamdır ki benim canımdan ileridir. Senin de canından ileri olacak. Yer yarılmadan, dünya tersine dönmeden, dağlar doruklarının üstüne oturmadan, ağaçlar kökü göklerde bitmeden, hiçbir surette bu gelen konuğun kılına, o Çukurova dedikleri yerde kimse dokunamayacaktır. O ne isterse onun her isteği yerine getirile, tamam mı? Tamam dedi Mehmet. Karanlık kavuşuncaya kadar burada bekleyecek, karanlıkta gideceğiz Abdüselam hocanın evine. Ben acımdan öldüm. Ben karnımı balla börekle bir iyice doyurdum. Nasıl bir adam hocam? Uzun boylu, güleç yüzlü, incecik, yakışıklı bir adam. Senin gibi sırtında öyle haldır huldur cübbesi de yok. Tıpkı tıpkı Ferhat Hoca'ya benziyor. Bir elmayı ikiye bölmüşler. Bir yarısı Ferhat Hoca, öteki yarısı da Abdüselam Hoca. Bunlar kardeş olmayalar. Eski arkadaşlar birbirlerine çok benzerler. Ben sana hiç benziyor muyum? Hele dur, biraz daha eskiyelim. Biz de birbirimize benzeriz. Keşke diye onun yüzüne hayranlıkla baktı Müslüm. Keşke ben de sana öyle benzesem. Karanlığa kadar burada beklemeyelim. Haydi dışarıya çıkalım da dolaşalım. Senin cübben var. Birisiyle karşılaşırsak. Sen hocasın, bir şey olmaz. Olmaz dedi Mehmet. Yerden yukarıya çıktılar. Gavur dağları ovanın tam ucundan denizden yükselir gibi birden yükseliyordu. Dağın eteğine yakın bir yerde ovanın üstüne büyük bir yapı yükseliyordu. Sol yanda da portakal, turunç, limon bahçeleri. Yönlerini bahçelere döndüler. Toprak ağzına kadar pampal dedikleri kır laleleriyle dolmuştu. Pampallar renk renk üst üste serilmişlerdi düz ovaya. Çiçeklerin üstünde inip kalkan, havada dalga dalga esen çavan, yüzlerce bir çalın üstüne konan, bir sel gibi akan, uzak gökte burgaçlanan, dönen savrulan kelebekler ılık güneşte ışık içinde kalmışlardı. Karşıda apak çiçekleri açmış, hiç yapraksız bir bulut gibi pampallı düzlüğe çökmüş ulu bir ağaç durmadan ışık değiştiriyor, bir ak renkten başka bir ak renge, bir ışıktan başka bir ışığa giriyor, sert, yumuşak yansımaları ışığı usturalıyor, uzatıyor, tane tane ediyor, ipiltiye boğuyordu. Ağaca yaklaştıkça ağaç uğulduyordu. Biraz daha yaklaştıkça ağacın uğultusu daha da büyüyordu. ''Uğulduyor Müslüm'' dedi Mehmet. ''Ben hiç böyle uğuldayan bir ağaç görmedim.'' Bin kovanlık arıyı bir araya getirmişsin gibi uğulduyor. Hani bir yer var, delik taşın doruğu. Oradaki kovukta kovuk bir mağara gibidir. Kayalara oyulmuş, işte oraya yaklaşırken de kayalar böyle uğuldar. Doruktan oradan ta aşağılara kadar bir sel yatağından bal akmıştır. Tekmil böcekler o bala çokuşur. Kuşlar, öteki bal seven hayvanlar. O yarıya hiçbir insan yaklaşamaz. Yaklaşanlara da arılar tepeden tırnağa sıvanır, kıpırdatmaz ederler. Bilmeden arı kovuğunun önünden geçenler canlarını zor kurtarırlar. Ben öyle çok arı kovuğu biliyorum dedi Müslüm. O kovukların balını yersen deli gibi olur, göklere uçar, göklerde yüzersin. Biliyorum, ben de yüzdüm dedi Mehmet. Ne fayda diye üzüldü Müslüm. Sen bundan sonra dağları göremeyecek, o baldan yiyip de uçamayacaksın. Sen bana getirirsin diye güldü Mehmet. Kardeşim, yoldaşım Müslüm ne güne duruyor? Sana o baldan çok bal getiririm diye sevindi Müslüm. O baldan Abdüselam hocaya da verirsin. Çok getiririm. İyi bir adama benziyor. O da uçsun fıkara. Uçsun anasını satayım bre Müslüm diye onun omuzuna vurdu Mehmet. O iyi bir adama benziyor. Uçsun varsın fıkara. Yesin balı. Yesin balı. Karnı şişsin de şu gavur dağının doruğuna konsun. Güneşin doğduğu yere. Uğuldayan ağacın 10 adım yakınına kadar geldiler, durdular. Tepeden tırnağa şıkırdım gibi çiçek açmış ağaca arılar çokuşmuşlar. Binlerce titreyen kanattan kıvılcımlanan keskin mavi, pembe, kırmızı ipilti yöreye saçılıyor, yağıyordu. Ağaca uzun bir süre bakamadılar, gözleri kamaştı. Bu kadar çok mavi, kırmızı, yeşil binbir renkle çakan, irili ufaklı çeşit çeşit arıyı Mehmet hiçbir yerde görmemişti. ''Abo!'' dedi Müslüm. ''Yer gök bütün dünya arıya kesmiş.'' ''Arıya kesmiş.'' dedi Mehmet. O da Müslüm kadar şaşırmıştı. Bir de inceden arı kokularına karışmış çiçek kokusu geliyordu. Yel belli belirsiz efiledikçe başları dönüyordu. Bu çiçekten köpürmüş ağacı 3 kere dolandıktan sonra portakal bahçelerine vardılar. Ovayı doldurmuş portakal, limon, turunç ağaçları da tepeden tırnağa çiçeğe durmuş, apak köpürmüştü. Ve arıların uğultusu. Çiçeklerin kokusu dalga dalga yüzlerine vuruyor, onları kaya balı yemiş gibi esrikleştiriyor, göklere uçuruyordu. ''Bal yemiş gibiyim.'' dedi Müslüm mest olmuş. ''Çok da arı var. Arılar da kokuyor.'' ''Kokuyor.'' dedi Mehmet. Ve bahçelerin ortasına, ılık toprağın üstüne oturdular. Oturur oturmaz Mehmet'in elinin üstüne bir kırmızı kara benekli uğur böceği geldi kondu. ''Bak bak bak.'' diye sevindi Mehmet. ''Bak uğur böceği. Beni geliyor geliyor buluyorlar bu sefer.'' ''Uç, uç tellice böcek, sana pabuç alacağım. Uç, uç.'' İkisi iki yerden sesleniyorlardı. ''Uç, uç.'' Tellice böcek Mehmet'in eli üstünde açılmış kanadıyla bir süre bekledi. Sonra da uçtu gitti. Böcek uçunca sevinçlerinden havaya sıçrayıp arkasından el çırptılar. Böcek gitti, ilerideki turuncun çiçeğine kondu. Çiçeğin içinde de yitti. Ilık toprakta biraz oturduktan sonra yerlerinde fazla duramadılar, ayağa kalktılar. Sık bir orman gibi bitmiş ağaçların arasında dolaşmaya başladılar. Yeşil bir yılanla karşılaştılar. Yılan bir pınar kıyısında bitmiş taze yeşil bir ot yeşilliğindeydi. Başını kaldırdı, onlara baktı, ardından da ağırca aktı gitti. Taklayarak çiftleşen kaplumbağalar gördüler. Bir kaplumbağa ötekinin sırtına binmiş, gözleri dışarıya pörtlemiş, soluyuşu ta uzaklardan duyularak altındaki dişiyi iteliyordu ileriye doğru. Bir tilki şaşkınlıkla onlara baktı, uzun kırmızı kuyruğunu savurdu, aldı yatırdı. Gün batarken martı sesleri geldi denizden. Uzak göklerde kuşlar dönüyordu alacakaranlığın üstünde, ışık içinde kalmışlar. Karanlık çökünce köpürmüş bahçelerden ayrıldılar. İkisi de tepeden tırnağa limon, turunç, portakal çiçeği kokuyorlardı keskin. Mehmet mutlu. ''Kokuyorum, başım dönüyor, uçuyorum.'' dedi. ''Keşke.'' içini çekti. ''Keşke Seyran da Hürri Ana da burada olsa diyecekti.'' diyemedi. Müslüm de içini çekerek ''Keşke.'' dedi. ''Ne keşkesi?'' ''Keşke Seyran da burada olsaydı, o da bizim gibi turunç çiçeği koksaydı.'' ''Koksaydı.'' dedi Mehmet, sesi hüzün doluydu. Abdülselam Hoca onları evin avlu kapısında karşıladı. Çoktandır gözleri yolda onları bekliyordu. ''Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, başım gözüm üstüne geldiniz. İnce Mehmet evladım, bizim Ferhat'ın mektubunu alınca derecesi sevindim. Demek dünya gözüyle İnce Mehmet'i görmek bize de nasip olacakmış.'' Yukarı kata çıkan merdiven tahtaydı, bastıkça gıcırdıyordu. Bir salonun orta yerine çıktılar. Yukarıda 6 tane büyük oda vardı. Molla'nın beyaz başörtülü karısı, 2 kızı, 1 oğlu onları merdiven başında bekliyorlardı. ''Hoş geldiniz.'' dediler. Salonda karpuzu büyük 3 lamba yanıyordu. Sedire buyur ettiler. Biraz dinlendikten sonra Abdülselam Hoca, ''Hamamlık yanıyor.'' dedi. ''Hemen yıkanın, sonra da yemek. Müslüm, seni aşağıdakine götürsün kardeşin.'' Kızlardan birisi hocanın oğlunun eline bir çamaşır bohçası verdi. Delikanlı elinde bohça. ''Buyur kardeş.'' dedi. Ona merdivenleri gösterdi. Mehmet de ayağa kalktı. O kalkınca onun da önüne Abdülselam Hoca düştü. Hamamlıkta bir mum yanıyor, bir mermer tekne ağzına kadar suyla doldurulmuş bekliyordu. Teknenin yanındaki mermer çanağın içinde de pembe büyük bir kalım sabun duruyordu. Mehmet küçük tahta iskemleye oturdu, sıcak suyu dökündü. Bir yandan kokulu sabunla sabunlanıyor, öbür yandan gümüş hamam tasıyla üstüne su dökünüyordu, kendinden geçmiş. Uzun yıllardan bu yana böyle sıcacık bir suyla, böyle mermer bir hamamlıkta, böyle kokulu köpürgen sabunlarla yıkanmamıştı. Öylesine uzun yıkandı ki açlığını, Müslüm'ü, Abdülselam Hoca'yı unuttu gitti. Hoca dışarıdan boyuna öksürüyor. O duymuyor. Duysa da üstüne alınmıyordu. Neden sonra Müslüm Mehmet'in kapısını vurdu usulcana. ''Mehmet ağam, Mehmet ağam.'' dedi. ''Ne oldu sana, merak ettik.'' Mehmet bu ses üstüne kendine geldi. Gevşemiş, yarı uykuda, yarı uyanık, yarı düşte gibiydi. Ayağa kalktı. ''Hemen kurunup giyiniyorum.'' Mis kokulu havlular yumuşacıktı. Mehmet kurulanmaya doyamıyordu. Ömründe bu havlular kadar yumuşak bir şeyi de hiç ellememişti. Tavşan tüylerinden de yumuşak. Ev alır almaz daha eve yerleşmeden ilk alacağı öteberi bu havlular olacaktı. Bir yer masasının üstüne konmuş kalaylı bakır sininin üstündeki tüten yemekler onu bekliyordu. Ortada tepeleme pirinç pilavı, onun yanında av etlerinden sövüşler, tavuk yahnisi, içli köfte. Daha neler neler. Abdüselam hocanın karısı kızları sofrayı donatmışlardı ki kuş sütü eksik. Hoca duasını okudu, oğlu da gelmiş yanına çökmüştü. Başladılar. Yağlı pilav, av etleri, içli köfte. Mehmet ömründe hiç böylesine lezzetli yemek yememişti. Acaba çok açtı da ona mı böyle geliyordu? Yok diye düşündü, yemekler insan tok olsa da çok lezzetli. Müslüm yumulmuş gözleri de fal taşı gibi açılmış atıştırıyordu. Yemek yemeleri çok uzun sürdü. Yemeğin arkasından bal, kaymak, ceviz içi geldi sofraya. Apak petekli bir baldı sofraya gelen ve limon çiçeği kokuyordu. Mehmet ilk lokmayı ağzına atar atmaz bütün bedenini bir limon çiçeği kokusu sardı. Sanki köpürmüş çiçekli büyük bir limon bahçesini, dünyasını, bir ova limon çiçeğini yutmuştu. Her lokmayı ağzına atışta çiçekten köpürmüş bir limon bahçesinin tekmil kokuları damarlarında dolaşıyordu. Yemek bittikten sonra kahveler geldi. Kahve kokusu da ortalığı aldı. Limon çiçekleri kokusuna karıştı. Kahve içtikten sonra her yer taş, toprak, ulu deniz, insan, ağaç, yaprak, çiçek hep limon kokuyor hocam dedi Mehmet biraz sıkılgan. Ben de şaşırdım buraya ilk geldiğimde. Her an bir yerlerden güzel, keskin bir koku gelir insanın burnuna. Bir bakmışsın ay dolunayken ortalık deniz kokuyor. Bir bakmışsın akşamüstü dağlardan kekik, yar, buz kokularına karışmış çam kokusu geliyor. Baharda limon, yazın sapsarı buğday kokar Çukurova. Çok acı ekin kokar ortalık ekinler biçilirken. Bir de yağmursa onları toprak kokar. Çukurova insanı deli divane eden, bu toprakta doğan, buraya yerleşen bir daha dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamaz. Yaşamaya mecbur kalırsa da ölür diye karşılık verdi hoca. Ben şimdi limon çiçeği kokuyorum hocam. O kadar yıkandım daha kokuyorum. Buraya gelirken portakalların içindeydik. Ben de tepeden tırnağa limon kokuyorum dedi Müslüm. İlk gelişte hep böyle olur. Haydi siz şimdi yatın. Çok yorgunsunuz. Yarın uzun uzun konuşuruz. Mehmet sağ ol hocam ellerinden öperim. Ama ne kadar çok Ferhat Hoca'ya benziyorsun sen. Şu uzun parmakların olmasa ben bile seni Ferhat Hoca'dan ayıramazdım diyerek ona hayretle bakıyordu. Abdülselam Hoca sakalını sıvazlayarak güldü. Siz kardeş misiniz? Hoca karşılık vermedi gene güldü. O da kapısını açtı. Yarın konuşuruz dedi. Bol bol vaktimiz var çok konuşuruz. Işıkta uyuyamazsan başucundaki lambayı üfle. Allah rahatlık versin. Sağ ol hocam. Mehmet şimdiye kadar böyle sakız gibi mis kokulu bir yatağa da girmemişti. Müslüm. Buyur Mehmet ağam. Yatak da kokuyor. Soyundu, lambayı üfledi, yatağa girdi ve uyudu. Sabahleyin çok geç ancak gün kuşluk olduktan sonradır ki uyandı. Abdesthaneye koştu. Yüzünü yudu, geldi, giyindi. Uzun uzun aynaya baktı. Aynadan korktu, başını hemen çevirdi. Müslüm çoktan uyanmış, sedirde hocayla karşılıklı oturmuşlar, konuşuyorlar, onu bekliyorlardı. Onu gülerek karşıladılar. Kusura bakma hocam, başıma hiç böyle bir iş gelmedi şimdiye kadar. Bu yaşıma geldim, kuşluk vaktine hiç kalmadım, kusuruma bakma. Sofraya oturdular. Öyle zengin bir sofraydı ki Abdülselam hocanın sofrası, bal kaymak, daha kabarcıkları üstünde tereyağı, tüten, süt, türlü türlü peynirler, ekmekler, yufkalar. Mehmet ağır ağır tadını çıkararak yapıyordu kahvaltısını. Ekmeğinin üstüne önce yeni yayıktan çıkmış tereyağını, onun ardından da balı koyuyor, güzel bir dürüm yapıyor, alttan damlatmadan ısırarak yarı kapalı gözlerle yüzünde en güzel mutlulukların ışıltısı yiyordu. Abdülselam hoca da onun böyle mest, mutlu haline bakıyor, seviniyordu. Mehmet neden sonra kahvaltısını bitirince Abdülselam hoca, ''Mehmet yavrum'' dedi, ''şimdi az sonra berber gelecek, sakalların çok uzamış, seni tıraş edecek. Burada herkes seni benim yeğenim biliyor. Sen hiç konuşma bu hususta. Sanırım ki konuşkan bir insan da değilsindir. Korkma, bizim oğlanın giyitleri sana olur, onları giy. Tıraş olduktan sonra kasabaya alışverişe gideceğiz.'' ''Ben de gelecek miyim Abdülselam hoca efendi?'' diye sordu Müslüm. ''Sen de geleceksin'' dedi hocam, Mehmet'e döndü. ''Silahlarınızı muhkem, bozulmaz, rutubet almaz, karıncalanmaz bir yere koydum yağlayarak. Ne zaman bir gerekli olursa...'' ''Allah gerek etmez inşallah.'' ''İnşallah'' dedi hoca. ''İnşallah ya, hiç belli olmaz. Dünyadır bu.'' ''Dünyadır bu.'' diye Mehmet boynunu büktü. ''Şimdi insek kasabaya. Ben bu İnce Mehmet'tir desem, bin tane de şahit göstersem kimseyi inandıramam. İyi ki sen İnce Mehmet'e hiç benzemiyorsun.'' Benzemiyorum hocam. Kimsecikler inanmıyor benim ince Mehmetliğime. Kahvaltı daha bitmeden büyük deri çantası elinde berber tasıyla berber geldi sedire oturdu. Onların kahvaltılarını bitirmelerini bekledi. Onlar kahvaltıyı konuşarak bitirdiler. Berber çantasından tertemiz patiska bir önlük çıkardı. Mehmet'i bir sandalyeye oturtup önlüğü boynuna taktı. Önlük de sabun kokuyordu. Sakalını bol köpürterek keskin usturasını ikide bir kılavlayarak Mehmet'i tıraş etti. Tıraştan sonra Mehmet tüy gibi hafiflemişti. Hocanın oğlunun şalvarını, kaçak İngiliz kumaşından ceketini, kundurasını giydi. Bir de kasket uydurdular ona. Atlara binip kasabaya yollandılar.
Ayrım sonu.